Çınaraltı.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Çınaraltı programından daha hepinize merhaba. Sevgili dinleyiciler, 17. yüzyılda, hatta çok daha sonraları da arzu halci diye anılan ve işleri dilekçe yazmak olanlar İstanbul'un en meşhur tiplerinden biriydi. Memleketin çeşitli yerlerinden baş şehre gelenler, devlet kapısında işi olanların ilk başvurdukları kimseler bunlardı. Arzu halciler onların dertlerini dinler, hangi resmi daireye başvurmaları gerektiğini haber verir ve onların dilekçelerini, istidalarını, halk tabiriyle arzu hallerini yazardı. Aslında arzu hal, halini arz etmek demek. Ama söylene söylene arzu hal olmuş. Arzuyla alakası yok yani. Bu arzu halciler bu işle uğraşa uğraşa hukuk işlerinde pratik bilgi sahibi olmuşlardı. Bugünkü avukatlar gibi. Bu yüzden kendilerine başvuranlara bu yönden de yol gösterir, akıl verirlerdi. Ücretini esirgemeyenlerin işlerini de takip ederlerdi. Neredeydi bu arzu halciler? İstanbul'da bunların toplu şekilde bulundukları yerler vardı. Eminönü, Yeni Cami, Ayasofya civarı. Buralarda önlerinde çekmece denilen küçücük yazı masaları, rahle gibi. Bu masaların önüne oturur, müşteri beklerlerdi. Bazılarının şöhreti yurdun uzak köşelerine kadar yayılmıştı. Bunlar yazılarının güzelliğiyle ve ifadelerinin mükemmelliğiyle nam salmışlardı. Kendilerinden bahsedilirken ferman gibi arzu hal yazar. Bir tuğrası eksik denilirdi. Bazıları ise kendi haklarında filanın adamıdır veya devlet kapısında eli var gibi rivayetler çıkarırlardı. Böylece şöhret ve müşteri kazanmaya çalışırlardı. Enteresandır bu arzu halcilerin aldıkları para tarifeye bağlıydı. Halk Ayasofya önündeki arzu halcileri yazılarına ve aldıkları paraya göre 3 sınıfa ayırmıştı. Şöyle ki en pahalıya arzu hal yazanların yazısı çok güzeldi. Kendileri okudukları gibi başkaları da okurdu. İkinci sınıftakilerin yazıları pek ağım şağım değildi. Kendileri okurlardı ama başkaları pek sökemezdi. Bir de çok ucuza yazan 3. sınıf arzu halciler vardı ki yazdıkları yazıyı başkaları okuyamadığı gibi kendileri de bir türlü okuyamazlardı. İşte aralarındaki fiyat farkının sebebi. Ucuzdur, vardır bir nikmeti, pahalıdır, vardır bir hikmeti demişler. Arzu halcilerin hemen yanı sıra şimdiki tabirle üfürükçüler dizili dururlardı. Halk bunları üfürükçü diyorlar ama aslında o zamanlar o kadar tahkir edilen kimseler değillerdi. Bunlar bazı dualar okurlar, üflerler ve bazı ruhi hastalıkları iyi ettiklerine inanılırdı. Muska yazarlardı. Muskalara belli bir takım duaları yazarlar, bunu takanlar en azından telkinle veya başka sebeplerle o hastalıktan, o sıkıntıdan kurtulurdu. O zamanlar bunların bu sanatlarını serbestçe yapmalarına müsaade edilirdi. Hatta sarayda bile tabi bir ruhani denilen resmi bir muskacı vardı. Ve o da saray halkına rahatsızlandıkları zaman okur, üflerdi. Şehrin diğer semtlerinde de sanatlarını evlerinde sürdüren tanınmış muskacılar bulunurdu. Bunların bazılarının cinleri elde edip bunlar aracılığıyla sanatlarını icra ettikleri söylenirdi. Bunlara hüddamlı denirdi. Öbür bahsettiklerimiz seyyar üfürükçüler, seyyar muskacılardı ve bunlar ilim sahibi, temiz ahlaklı insanlardı. Bunlara daha çok taşradan gelmiş, parası az kimseler başvurur, dertlerine derman ararlardı. Üfürükçü muskacı deyince şarlatan, sahtekar anlamayın sevgili dinleyiciler. Bunlar hakikaten nefesi kuvvetli, belli bir takım duaları bilen, halk tarafından sevilen, onlara gerek telkin yoluyla, gerek bir takım maddi otlar vererek, tavsiye ederek bu hastalıklarını, bu sıkıntılarını ortadan kaldırmaya çalışırlardı. Hakikaten pek çok ruhi rahatsızlığı bu muskacıların iyi ettiği olurdu. Malum ruhi rahatsızlıkların sebebi insanın iç hayatıyla, manevi hayatıyla ilgili. Bunlar bu muskacılara itimat edip onlar tarafından okundukları zaman bir rahatlama, bir huzur hissederler. Manevi hayatları düzene girer ve o ruhi rahatsızlıktan kurtulurdu. Eskiden tabii tıbbın da bu kadar gelişmediği zamanlarda hakikaten bu muska yazanlar, kaba tabirle üfürükçüler çok rağbetliydi. Şimdi bile insanların ne kadar okumuş olursa olsun yine bunlara gidip geldiği bilinen bir gerçek. Ama şu kadar farklı ki eski muskacılarla şimdiki muskacıların arasında dağlar kadar fark vardı. Eskiler hakikaten temiz ahlaklı, ilim sahibi kimselerdi. Şimdikilerini ise bilemiyoruz. Evet, şimdi de gelelim et meselesine. Allah'la bu da nereden çıktı demeyin. Et meselesi eskiden ülkenin ve özellikle İstanbul'un çok eski bir derdiydi. Nüfus arttıkça, İstanbul'un nüfusu arttıkça bu dert de ağırlaşmıştı sevgili dinleyiciler. 17. yüzyıldan itibaren hükümet şehri etsiz bırakmamak için birçok tedbirler almıştı. İşte bunun için İstanbul'un et ihtiyacını sağlamak üzere koyun emini adlı bir vazifeli vardı. Bu koyun emini aynı zamanda seferlerde ordunun da et ihtiyacını karşılardı. Şehire gelen etler Yeniçeri Ocağı ile sarayın ihtiyaçları karşılandıktan sonra geri kalanı kasaplara dağıtılırdı. Daha çok Rumeli bölgelerinden sağlanırdı sevgili dinleyiciler. Bilhassa Eflak ve Boğdan, yani bugünkü Romanya'dan gelen kıvırcık sürüleri pek meşhurdu. Bunlar kilolarından kaybetmeden meralarda otlatıla otlatıla getirilirlerdi. Fazlası İstanbul civarındaki çayırlarda, mandıralarda bekletilirdi. Şehre ihtiyaç nispetinde sevk edilirlerdi. Sonra bazı madrabazlar türedi. Sürüleri el altından satın alıp ağıllarda bekleterek İstanbul'a zayıf ve kalitesiz malları göndermeye başladılar. Bunlar narh üzerinden kasaplara verilir, etin iyisi ise el altından yüksek fiyatta satılır, böylece de büyük vurgunlar vurulurdu. Devlet narhı yükseltse halk itiraz ediyor, yükseltmese et bulunmuyordu. 1652 yılında sadrazam olan ve Osmanlı Devleti'nde ilk bütçeyi yapmış olmakla tanınan Tarhuncu Ahmet Paşa bununla mücadele etti. Madrabazların elindeki sürülere el koydu ve şehire yollattı. Böylece et darlığının önüne geçti. Ama menfaatlerini bozduğu kimselerin düşmanlarıyla birleşerek aleyhine açtıkları kampanya ona sonunda hem sadrazamlığı hem de hayatını kaybettirdi. Eskiden sevgili dinleyiciler, hatta 100 yıl evveline kadar İstanbul'da kış ayları dışında et darlığı pek çekilmezdi. Bazı evlerde, bazı konaklarda ise etin bol ve ucuz zamanlarında tenekelerle kavurma yapılır, kış bununla karşılanırdı. Kasap dükkanları şimdiki gibi değildi. Pek iptidai bir haldeydi. Bunların bir kısmı tamamen açıkta bulunurdu. Böylelerine daha çok semt pazarlarında rastlanırdı. enine gerilmiş, sırıklara asılı yüzülmüş koyunlar müşterinin isteğine göre parçalanır, kantarla tartılır ve satılırdı. Bir parça daha doğranmazdı. Yani tartıda ne kadar gelirse hesaplanır ve parası alınırdı. Daha ilerisi de vardı sevgili dinleyiciler. Mahalle aralarında gezen seyyar satıcı cinsinden seyyar kasaplar. Bunlar arkalarında bir kedi sürüsü, üzerindeki çengellere binlerce sineğin konup kalktığı koyun parçaları dizili bir sırığı omuzlarında taşırlar. Kasap ha, et ha, semiz ha diye bağıra bağıra geçerler ve pekala müşteri de bulurlardı. Çünkü şair Muallim Naci her ne kadar et lokması lazım mı, yetişmez mi sana naan şeklinde feryat etmişse de insanlar hiçbir devirde naan yani ekmekle iktifa etmemişler, et lokmasından vazgeçmemişlerdir. Dikkat ederseniz sevgili dinleyiciler hep koyundan bahsettik, sığır etinden bahsetmedik. Neden? Çünkü eskiden sığır eti yenmezdi de onun için. Kim olursa olsun, zengin olsun, fakir olsun, koyun etine itibar ederdi. Koyun eti lezzetli olurdu, hoş olurdu, her şeye yakışırdı. Sığır eti ise öyle değildi. Onun için eskiden sığır etini bulmak mümkün olmazdı. Sığır eti ancak böyle canı isteyen hastalar için tek tük, o da nadir yerlerde bulunurdu. Köylerde ise zaten bir sığır başına bir iş gelecek, hastalanacak, ayağı kırılacak da onun üzerine onu keserler de sığır eti yerlerdi. Koyun her zaman makbul bir etti. Tarih boyunca böyle olmuştu. Koyun eti en makbul etti. Arabında da, aceminde de, Türkünde de böyle. Ancak zaman ilerledikçe sevgili dinleyiciler, işler tersine döndü. Koyun eti, sığır eti makbul oldu. Hele dana etine millet çok rağbet eder oldu. Koyun eti kasaplarda bulunmaz, sığır eti, kasaplar sığır etinden geçilmez oldu. Sığır eti daha pahalı, koyun eti daha ucuz oldu. Keçiye dönüp bakan bile olmadı. Şimdi pek çok kimse koyun etini kokuyor diye yemiyor. Hatta koyunun sütünü, onun sütünden yapılmış peyniri bile yemiyor. Herkes sığır etine döndü. Eskiden sığır eti hasta yemeğiydi. Sığır etinden yapılmış su hasta çorbasıydı. Evet, ne yapacaksınız? Zaman değişiyor. Adetler, beğeniler, zevkler o nispetle değişikliğe uğruyor. Tabii günümüzdeki gibi kasap dükkanı olmamasının bir sebebi var. Eskiden buzdolabı yok. Yakın zamana kadar çok yerde buzdolabı yoktu. Hatta bazı taşrada, bazı kasaplarda etlerimiz buzdolabındadır diye yazardı. Bu o kasap dükkanı için bir imtiyaz, bir iftihar vesilesiydi. Yani benim buzdolabım var. Tabii buzdolabı olmadığı zamanlarda kasap eti kesip nerede muhafaza edecek? Hele hava sıcaksa. Onun için Anadolu'nun pek çok yerinde kasaplar böyle et kesip hazırlamaz. Sabahtan bir koyun keser, herkes sabahtan gider, o koyunun belli yerlerini satın alırdı. Yani az çok kimlerin o gün et alacağı kasap tarafından bilinir, kasap ona göre koyun keserdi. Fazlası elinde kalsa çünkü ziyan olurdu. O sebeple bugünkü gibi kasap dükkanları bulunmazdı. Kasaplar bir koyun keser, çengeli asar, gelen geçen onun belli yerlerini götür olarak satın alırlar. Kasap da o günkü rızkının geldiğine razı olur, kanaat eder, şükrederek evine dönerdi. Bu şimdiki kasap dükkanları sonradan ortaya çıktı bir adet. Buzdolabının gelmesiyle bu kadar modern oldu. Bunda da Eyinlilerin çok rolü var sevgili dinleyiciler. Erzincan'ın Eyin kazası malum, Türkiye'deki kasapların büyük çoğunluğu oralıdır. Eyinliler birinci mesleği kasaplıktır. Onlar kasaplığı ta eski yıllardan beri bir baba, dede, ata mesleği olarak sürdüre gelmişler ve kasaplığın bugünkü modern, sağlıklı durumuna gelmesinde bunların da büyük bir rolü vardır. Onları da şükranla analım yeri gelmişken. Sevgili dinleyiciler, çakmak tütün ve sigara tiryakilerinin vazgeçilmez aletlerinden birisi. Çakmak taşıyla başlayan serüveni günümüzde lazerlisine kadar uzanmış. İşte bu inkişaf, bu gelişme içinde İnsanlık tarihinde ilgi çekici bir yer işgal ediyor. ve Türkiye'nin yasaklı yıllarını bile hatırlatıyor. Harca alem kullanılanların yanında markası, dizaynı ve pahasıyla sahibine adeta statü veren, onun sosyal, kültürel mevkiini belirleyen çakmaklar var. Yeri genellikle elbise cepleri olduğu halde yabancı gözleri gıptayla baktırmak için moda akımlarından etkilenmiş. Hatta şarkıların, türkülerin güftelerine girmiş. Çay taşı, çakmak taşı, hilaldir yarın kaşı, çirkin inen bal yenmez, güzel inen taş taşı. Hatta geçen seçimlerin birinde bunun en çarpıcı örneğini gördük sevgili dinleyiciler. Bir parti seçim meydanlarında "Çakmak çakmaya geldim" türküsünü seçim şarkısı olarak kullanmıştı. Evet, insanoğlunun bu küçük yakıcıyla tanışması çeliğin çakmak taşına vurulmasıyla başladı. Çıkan kıvılcımlar kavu tutuşturdu. Yayladan evine dönmek üzere yola koyulan köylü, kuşağında sakladığı çelik parçasıyla çakmak taşını habire birbirine vurup gider, köy gözükmeye başladığında sigarasını yakmaya muvaffak olurdu. Sonra da keyifli bir hayretle, "Ne çabuk da tutuştun, kav mısın, barut musun mübarek?" Anlayacağınız, şimdi bir çıt sesiyle alevini gösteren çakmakları o günlerin insanlarına izah edebilme imkanı yok gibi. Türk insanının çakmakla alakalı yüklü hatıraları var sevgili dinleyiciler. Onun ülkenin yokluk zamanlarında zenginlik alametlerinden sayıldığını biliyoruz. Ama çakmağı olanlar bile istedikleri gibi çakamazlardı. Sebebi mi? Tabii o zaman çakmak taşımak için bilmem kaç para verip, vergi verip, şimdiki tabirle metalik bandrol almak gerekirdi. Milli şefrik devri ve kolcuların Ali Kesen başkıran oldukları günler, 40'lı yıllar. O zamanların vergileri de şimdikilere rahmet okutturacak ölçüde ağırdı sevgili dinleyiciler. Yol vergisi, hayvan vergisi, nihayet çakmak vergisi. Hatta bir gün birisi babasını bulmak için kahvehaneye gitmiş. Çocuk içerideyken polis baskın yapmış, bir telaş başlamış. İnsanların tabii hepsi ayakta. Çocuk bir bakmış ki masaların altına atılmış birkaç çakmak. Üzerlerinde bıçak ve tabanca bulunanlar çakmak bulunanlardan daha rahat. Çünkü vergisi ödenmemiş bir çakmağı taşıyanlar kaçakçılık suçundan mahkemeye çıkarılır ve doğruca hapishaneye gönderilirdi. Sevgili dinleyiciler, bilinen ilk çakmak kav çakmağı idi. Çakmak taşının çeliğe sürtünmesinden çıkan kıvılcımla bitki özlerinden teşekkül eden kav tutuşturulurdu. Şimdi koleksiyoncularda rastlanan, üzeri çeşitli desenlerle süslenmiş çelikler işte bu iptidai çakmakların ilk örnekleridir. Tabii yıllar geçtikçe alevi daha çabuk çıkarmanın çareleri arandı. Böylece kavun yerini pamuk alırken taşın çeliğe sürtünme şekli de değişti. Bu sistem 19. asra kadar ufak tefek gelişmelerle devam etti. Petrolün bulunması ve kullanımının yaygınlaşmasından sonra çelik, çakmak taşı ve fitil artık yakın temas halindeydi. Cep çakmaklarında yaylı kapak elle açıldıktan sonra baş parmak bastırılarak küçük bir dişli veya çarkın döndürülmesi ve çakmak taşına sürtünmesi sağlanıyordu. İşte bu sürtünme sırasında çıkan kıvılcımlar da nitratlı, gazlı veya benzinli olan fitili ateşliyordu. Eğer sevgili dinleyiciler, çakmak teknolojisinin nereden nereye geldiğini anlamak istiyorsanız, antikacı vitrinlerine ve tezgahlarına şöyle bir göz atın. İstanbul'un Nişantaşı semtinde antikacılık yapan İsa Akbaş var. İşte ona gelince onun koleksiyonu alabildiğince zengin. En iptidaisinden teknolojinin en son ürününe kadar yüzlerce çakmağı bir arada toplamaya muvaffak olmuş. Bu İsa Akbaş'ın hoş bir hatırası var bununla ilgili. Günün birinde 70 yaşlarında bir adam gelmiş dükkanına. Elinde tuttuğu kıymetli çakmağın üzerine İslam harfleriyle yazılmış şu yazıyı okumuş. Ateşi erbabından iste, isteme sakın ahmaktan. Bu çakmağın sahibi zevk alır çakmağı çakmaktan. Evet, ihtiyar çakmağı satmak istediğini ifade edince ikisi arasında sen söyle, hayır sen söyle şeklinde fiyat teklif diyaloğu geçmiş. Nihayet İsa Akbaş bir rakam vermiş. O noktada da konuşma bitmiş. Çünkü adam söylenen fiyata gücenip çıkıp gitmiş. İsa Bey de onun çakmağı üzerinde kazılı beyti bir karton üzerine yazıp vitrinine asmış. Neydi o beyit? Ateşi erbabından iste, isteme sakın ahmaktan. Bu çakmağın sahibi zevk alır çakmağı çakmaktan. Sevgili dinleyiciler, 20. yüzyılın son dönemecinde çakmak tüketimi boyut değiştirdi. Gerçi içindeki gazı bittikçe doldurulanlar yahut elektronik olanlar hala uzun süreli kullanılıyor. Ama tüketicinin tercihi gazı bitince fırlatılıp atılan ucuz ve basit çakmaklara yöneltildi. Millet biraz da haklı tabii. Çünkü bir insan dostum elinde güzel bir çakmak gördüğü zaman, bir de kalem gördüğü zaman onun üzerine yatıyor. Ne yapsın insanlar da ona buna çakmak dağıtıp da ateşsiz kalmaktansa böyle uyduruk çakmaklar taşımayı tercih ediyorlar. İşte bu değişim fabrikaların üretim kapasitelerinde inanılmaz seviyelere çıkardı. Öyle ki Japon Tokai firmasının Türkiye mümessilliğini alan Az Müsebbat Çakmak Sanayi'nin Tuzla'daki fabrikasında günlük üretim 155 bin adet. Tiplerine göre 24 ila 29 parçadan oluşan bu çakmaklar ileri teknolojiyle imal ediliyor. Ve robotlar tarafından testten geçirilip piyasaya sürülüyor. Üretiminde %55'i Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Evet, mükafat alan bir reklam kampanyasıyla piyasaya girdi Tokai ve şimdi Türk çakmak sanayinin lideri oldu. Bir yandan bu pozisyonunu sürdürmeye çalışırken bir yandan da taklit çakmaklarla amansız mücadele veriyor. Çakmak markaları arasında seçkin bir yeri var Zippo'nun. O da 62 yıldan beri dünya piyasalarında. Kurucusu George Grant Blastell, ticaret ruhu manasına gelen Zippo'yu tanıtmak için, benimsetmek için ilk etapta 300 bin adedini pastanelerde, oyun salonlarında ve tütüncülere ücretsiz olarak dağıtmış. Şirket 1937'den sonra büyük bir satış patlaması gerçekleştirmiş. Bazı tipleri Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlı kuvvetlerinde çok tutulunca 2. Dünya Savaşı sırasında satış rekorları kırmış. Bu gelişme ise yeni fabrikalar, yeni imalathaneler kurulmasına yol açmış. Meşhur sinema yıldızları Zippo reklam filmlerinde rol oynamışlar. Öte yandan çakmak koleksiyoncularının da en rağbet ettiği marka Zippo sevgili dinleyiciler. İşte o yüzden birbirlerini Zippocu diye anıyorlar. Evet, daha pek çok meşhur çakmak markaları var. Ibola var, Dunhill var, DuPont var. Neyse, biz çakmağın dününden bugüne hızlı bir seyahat yaptık. Burada iktifa edelim. İnsanoğlunun sigara tutkusu önlenemediğine göre gelecekte de çakmağın saltanatı devam edecek. Belki lazerli çakmaklar devrine girilecek. Çakmaklar geliştikçe kibritlerde ancak evlerde ocak üstünde bir kenarda kalmaya mahkum oldular. Evet, nihayet sayılı dakikaların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir Çınaraltı programı da burada sona eriyor. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle hoşça kalın.
Çınaraltı.